Ayrım 11. Uzak Doğu mimarlığı uzmanıyım ben. Deminki kesinlemem ondan ötürü. Ama siz de haklısınız. En doğru şeyi siz söylediğiniz sanıyorum. O ev her şeye yabancı olsun diye yapılmış sanki. Ullamak Leoet Nevres Hanım'a dönüyor. Siz gitmediniz galiba o eve. Hayır diyor Nevres Hanım. Ama kaç yıldır değişik noktalardan görürüm. Tuhaflığına alışamadım galiba. Tuhaflığı da şimdi sizin söylediklerinizden sonra farkına varıyorum. Gerçekten de burayla bu köyle ilişkili. Bu köyde tuhaf duruyor o ev. Hep yadırgadım. Hep içinde oturan da yok sanki. Yalnız yola, yolun ardındaki ağaçlığa bakan pencerelerin pancuları açık durur. Oysa anladığım kadarıyla Süheyla Hanım yılın 7-8 ayını burada geçiriyor, diyor Bayan Şimfov. Evini seviyor. Sokağa pek az çıkıyor. Çiçekleriyle uğraşıyor, yemek pişiriyor, konuklarını ağırlıyor, kitap okuyor. Doğuya bakan pancurlar sabahları açıktır erken saatlerde. Pencereden görürüm. Dışarıdan bakınca anlaşılmaz ama evin içi çok aydınlık. Hem ne kadar serin bir bilseniz. Geviş getirdiğimin kaymakta olduğumun farkındayım. Eren gözlerimin içine bakarak sonra diyor. Biraz geriden almak gerekecek. Denize girelim mi? Sırası değil. Hanımlar üçüncü çaylarını istediler. Yazı yazman dikkatlerini çekti. Fısıldaştılar. Yazdığına karışmam ama söylenenleri kaçırıyorsun o kesin. Yaşlı kadın biliyoruz. Biraz sonra denize gider. Ötekileri bilmem. Biz de o zaman yüzmeye gideriz. Nasıl? Boynum kıldan ince. O saat Nevres Hanım'ın sesi yükseliyor arkamda. Sahi biz kaçıncı çaydaydık? Eren çay. Geliyor. Buranın sessizliğini severdik. Sessizlik artık anı oldu. Gene de bu kahve bu saatlerde köyün belki en sessiz yeri. Kasetler ard arda çalınıyor ama sesi kısılıyor. Ağustos böceği, kuşlar işitilebiliyor. En önemlisi biz sesimizi zorlamadan konuşabiliyor, boynumuzu çarpıtmadan birbirimizi dinleyebiliyoruz. Biz her mevsimde geliriz buraya diyor büyükelçinin karısı. Artık ölü mevsim yok. 2 yıl sonra biz burada olmayacağız ama sanırım siz de kendinize başka bir yer aramak zorunda kalacaksınız. Uzunca dinlenceler dileyenlerin durumu çok güçleşti bu köyde. Yazık diyor bir başka ağızdan yaşlı hanıma Nevres Hanım. Bir an susuyorlar. Yaşlı hanım denize gitmek üzere izin istiyor. Üçü birden kalkıp uzaklaşıyor. Eren'le bakışıyoruz. Burada günler sayılı diyor Eren. Sen bunu anlatmak istiyorsun. Özgürlük özgür değil, sınırlı. Bu yaşam içinde yaşam, iznini ne gün biteceği belli. Bir bakım ölümün, kopmanın provasını yapıyoruz. Doğru anlamış mıyım? Senden de hiçbir şey gizlenmiyor. Senin gibi aklı evvel okurlarım, dilerim az olur. Gırtlağından yumuşak yeyi yandıran bir ses geliyor. Parmağı bileğimde geziniyor. Konuşma saptırılmayacak. Umduğumuz, düşlediğimiz hazları, güzellikleri, hatta kuru kuru dinlemeyi bulamazsak, gerçekleştiremezsek bile bunları bir yıl erteleyerek, yani umduğumuzu gene de yitirmeyerek kalkar gideriz buralardan. Elbette bir yıl sonrayı şu an gibi düşünmeyerek. Sokağa çıktığımızda düşüp ölebileceğimizi, ölüp düşebileceğimizi usumuza hiç getirmediğimiz gibi. Saat 00:05. Hayır 00:06 oldu. Bir günü daha attık öte yana. Gidişimize 3 değil 2 gün kaldı artık. Hem niye bana bulaştırdın bu havayı? 2 günümüz daha var. Ne güzel. Yaşasın. Dünyanın altını üstüne getirmeye yeter. Uzanıp alnından ensesinden öpüyorum. Cigara yakıyor. Sonra ne olacak diye sormayacağım elbet. Ama ev konusunu bu kadar önemli saymanın ardında ne var? Süheyla Hanım'a anlat biraz. Bir de büyükelçinin karısı Farfar'a bir şeye benzemiyor. Onu da merak ettim. Hoş, ötekini de. Yazık bu fırsatı yarın bir daha bulur muyuz? Harcadım buradaki hatunların konuşmasını. Dinledim, kadarını ilettim. Kurduğumu da okudun. Yarın gidip kahvede oturacağız. Bekleyeceğiz onları. Gelirlerse ne âlâ. İlginç şeyler konuşurlarsa belki başka şeyler düşünürüz. Kağıttakileri ilginç bulduğuna göre onları sürdürmek daha iyi olmaz mı? Yazar, pintiliğin Tutmayı versin işte. Ben hepsini birden istiyorum. Nasıl olsa senin yazdığını okuyacağım sonunda. Ama yazıdakilerle dışarıdakileri bir arada yaşamak... Esirgeme bunu benden. Benim Pinti sevgilim. Yatağın üstünde ayakta eski oyuncuları hasetten morartabilirmiş. Büzül şöyle, anlatayım. Koltuk altımla kalçam arasında küçücük, şimdi gözü gözümde. Bak Süheyla Hanım. Bayan von Schimpfhoff'a onu ağırladığı günlerden birinde zenginlikten söz açacak. Hamburglu kadını kendi dengi görüyor. Oğlundan öğrenmiş. Kadının da kocasının da aileleri zengin, köklü, iki oğulları 30 yıl kadar önce bir araba kazasında ölmüş. Süheyla Hanım'ın hayran olduğu şey çocuklarının ölümünden sonra varlıklarını nasıl bağışlamış, dağıtmış oldukları. Ölüm, ölümcül hastalıklar pek çok insanın gözünde kişiyi o saat haklı, her şeye karşı, her şeye karşın haklı kılan şeylerdir. Süheyla Hanım başkasında alıklık diye göreceği her şeyi haklı görmekle kalmamış, kendi durumunu da gözden geçirmiştir. Kendi için benimsenecek en iyi tutumun yabancılık olacağına inancı pekişmiştir. Bu yabancılığı buralarda bütün saltıklığıyla da kurmuştur. Yere yabancı kalarak, insanlara yabancı kalarak. Aldın gidiyorsun. 3-5 günlüğüne, 2-3 haftalığına gelenler gibi... Parantez, burada evi, bahçesi, yardımcısı, komşusu olduğu halde yabancı olmak, yabancı kalmak. Bayağı becerik gerektiren bir tutum. O evde gerçekten Süheyla Hanım olup olmadığını merak etmeye başlıyorum. İyi, buna karşılık İstanbul'da geçirdiği 4-5 ay yerindedir. Hısım, akraba, eş dost arasındadır. Birçok yere çağrılır, birkaçına gider. Ama o ölçüde de kopmuştur uzun yolculuğundan ötürü. Oranın insanı olduğu ölçüde. Sonuç yabancılığın bir başka türlü sürdürülmesi oluyor. Sürekli bir yazdıkçı. Yaşam içindeki insanı sıkıştıracak çok önemli aksaklıklar çıkmadıkça dertlerin kendisine bulaşmasını önleyebilecek durumda bir seferi. Yazacak mısın bunları? Bunlar yazılmaz. Yazıya yarar. Sen anlat dedin de. Zenginlikten söz açacak dedim, bekliyorum. Yabancılığından uzatmalı, yaşam tatilciliğinden açtın, zenginlik oldu. Ne oldu? Evet, kaydı biraz, kaydı. Çünkü şimdi Nevres Hanım'ın da Bayan von Schimpfhoff'la birlikte oraya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu yıllık veda çayını örneğin. Yani biz gittikten birkaç gün, belki birkaç hafta sonra. O zaman söz açacak zenginlikten. Nevres Hanım o sözleri işitince bir şey söylemeyecek elbet. Yalnız çok ama çok şaşıracak Süheyla Hanım'ın söyledikleri karşısında. O anda yüzünü görmek isterim. Tiyatroda olsak perde kapanacak o an. Süheyla Hanım'ın sözleri havada henüz titreşirken ışık Nevres Hanım'ın anlatılmaz bir şaşkınlık içindeki yüzünü aydınlatacak yalnız. Uykun geliyor besbelli. Sen böyle şeyler söylemezsin pek. Hadi uyuyalım. Bir soru daha. Süheyla Hanım'ın kedisi var mı? Kedisi var ama daha önemlisi kalbi var. Yani kalp hastası. Arkası yarın. İyi geceler. Kalkıp ışığı söndürüyor. Yatağına değil yanıma yatıyor tabii. En kısık sesiyle sözüm ona kendi kendine maddeler diziyor sabah kahvaltısına. Kedi, hastalık, yabancılık, ölüm, yaşlılık, büyükelçinin karısı Nevres Hanım. Bu kadın ağzını bile açmadı daha. Bu kitap bitmez güzelim. Daha başlamadı ki. Ses etmiyorum. Sokuluyor. Az sonra onun soluğu uykuya varıyor. Bir iki ses daha ulaşıyor bana sokaktan. Bereket ikimiz de sabahları şakıyanlardan değiliz. Asık yüzlerimizden alınmıyoruz. Birbirimize bakar konuşmakta pinti davranırken. Kavundan sonra cigara yakıyor. İncirin altına doğru yola çıkıyoruz. Ben iki saat daha beklerim ilk cigarayı içmeden. Erken varıp kumsalı boş bulalım dedik ama umut yok. Denecekten ne az. Kedi diyor, zenginlik diyorum. Bir ara ev sahibi sonradan görmelere parasını salt gösteriş yapmak için olur olmaz biçimde, olur olmaz yerlere harcayanlara dünyayı bilmez zenginliklere atıp tutacak. Hamburglu konuğun bu sözlere gelen tek tepkinin anlamı belirsiz bir gülümsemeden öteye geçmediğini görecek. Ev sahibinin sözlerine katılan, acı acı gülümseyen insan da ev sahibinin bu sözlerini gülümseyerek hiç de öyle düşünmediğini belli eden insan da öyle gülümseyebilir. ev sahibi bir an duraksayacak. Sonra şöyle söyleyecek. Yaşlanan, ölüme özellikle yaklaşmış insan, düşündüklerini kendisiyle birlikte mezarına taşıtmak sevdasındaysa ömrünün son, üstelik en büyük hatasını işler. Elbette aklından geçen her herzeyi demiyorum. Ama düşündükleri varsa kurtlara, solucanlara değil, insanlara yararlı olacaktır. Bu noktada Hamburglu hatunun gözlerinde gördüğü ilgi pırıltısı Süheyla Hanım'ın gönlünü bulartır. Nevres Hanım'ın gözleri yavaş yavaş irileşmektedir. Süheyla Hanım'ın Fransızcası yabana atılacak gibi değildir ha. Sözcük seçimi okumalarını sürdürmüş olduğunu ayan beyan etmektedir. Nevres Hanım çocukluğunda işittiği bir sesi anımsıyor şimdi. Yüzünü bir türlü gözünün önüne getiremediği bir ses. Ama o sesi şu anda karşısında konuşan bir kişinin sesi gibi işitiyor sanki. Teyzesinin evinde yazarlarının çarşamba günleri bir araya gelen 8-10 kadından birinin sesi bu kesinlikle. Çok güzel Fransızcası var dedim. Pek doğru konuşuyor. Telaffuzu hatasız. Ama nasıl söylesem? Biraz değil de. Bir hayli kitabi. Nedense Süheyla Hanım'ın Fransızcası o sesin bütün yaratıcılığıyla ortaya kattığı o kitabi suçlamasını yılların yükü altında yattığı çukurdan çekip çıkarıveriyor. Nevres Hanım ninesinin sandığını karıştıran bir kız çocuğu heyecanı içinde geçmişinde kalmış bir hutuzu başına oturtup aynaya bakar gibidir. Yeniden, 40 yıl sonra. Kalamış'taki evin ince lodos kokan bahçesinde büyük bir masanın çevresinde oturuyor hanımlar. Nevres Hanım silkinecek. Süheyla Hanım'ın yanına dönmek için kendini zorlayacak biraz. Para. Ancak ikinci kuşaktan şişirmeye başlar adamı. Parayı nasıl, nerede kullanacağını öğrenmek, kullanmanın gösteriş, kurum olmayacağını öğrenmek, zengin olmak ne demektir? Öğrenmek uzun vakitler geçmesini gerektirir demektir Süheyla Hanım. Kalamış'taki bahçede kitabı Fransızca diye kesip atan buyurucu ses de zengin olmayı öğrenmiş bir ailenin kızıydı tabii. İkinci değil, dördüncü kuşak üstelik. Nevres Hanım şimdi sesi yeniden yaşamakla kalmıyor, yüz, davranış, soy, sop, meslek üzerine yapılan yorumlarla dedikodular. Her şeyi anımsamaya başlıyor. Vakit geçtikçe de zenginleşmek için çevrilmiş dolaplar, düzenler gerilerde kalıyor. Kaba yırtıcılıklar gerçekten unutuluyor. Paranın yüzü ağrıyor. Zenginliğin görmemişlikten ötürü, görgüyü iletememekten ötürü savrulup dağılmasını önlemek, onu ne pahasına olursa olsun sürdürmek için gereken acımasızlık ise, bunu başarabilenler çok değildir, unutmayalım. Dolayısıyla azlığın, becerikliliğin parıltısı da gelip ekleniyor. Görünmez oluyor sonraları. Sonradan görmeliğin kabalığıdır. Bize de başkalarına da batan. Yoksa eski zenginliğin içinde çektirilmiş acılar daha az değildir. Acının makbul olanı vardır belki. Ama acıyı çekenler için değil. Perde, ne diyorsun? Yazdığın zaman söylerim diyeceğimi. Nevres Hanım'ı şaşkınlığından sonraki haliyle anlat şimdi. Hem o şaşkınlık her şeyi durduran, donduran şaşkınlık niye ki? Kediyi de isterim ama önce yüzelim. Ne dersin? Yengeç delikleri kapanmıştı bile. İncirin altı boştu. Bir iki kertenkele izi seçilebiliyordu. Hayvanın tatsızca olmasının yararları az değil. Burada bulunuşumuz her şeyden önce yüzmek için. Esintili denizi kabartan kumları savuran bir havayı artık sevinçle karşılıyoruz. İlkel tepiler göstermemize şaşmamalı. İnsanlar da kendilerine bir takım alanlar ayırıyorlar. Sınırların çiğnenmesi, daire sıkıştırılmak, dirimsel bir baskı. Saldırganca, hince savunuyoruz sınır içi alanlarımızı. Sahi, Nevres de Hanım'ın şaşkınlığına düşmesi, böylesi bir şaşkınlığa düşmesi niye istedim bu kadar? Bu kadar şaşırması, babasının sesinin bir yerlerden çıkıp gelmesinden ötürü. Süheyla Hanım'ın sözleri hemen hemen noktası noktasına ama daha yumuşak, öfkesiz, öğretici bir sesle babasının çalışma masasında yalnız önündeki kitabı kağıtları aydınlatan lambanın arkasındaki karanlıkta söylediği sözlerdi.